أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu doğal eğitim. İnsanların asıl yapması gereken doğal yapıyı devam ettirmek, onu bozucu hareketlerden uzak durmaktır. İnsanlar imtihan için yaratıldığında doğal yapıya ters hareketler yapabilecek imkanlara sahiptirler. Ama mesela diğer varlıklar öyle değil. Onun için Allah-u Teala Rum suresinin 41. ayetinde ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. Denizde ve karada insanların elleriyle yaptıklarından dolayı bozulma ortaya çıktı. Denizdeki bozulmalar da, karadaki bozulmalar da, işte gıdada, havada, her şeydeki bozulmalar da insan eliyle olur. Başka şekilde olmaz. Allah-u Teala dinini de doğal yapıya uyma olarak tanımladığı için bu son derece önemlidir. Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin 30. ayetinde, فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Fıtrat Allah, Allah'ın fıtratına. Yani varlıkları yaratırken koyduğu oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kurallarına uy. Ki اَلَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. İnsanlar da ona göre yaratmıştır. Yani sizin doğal yapınıza uygun bir davranıştır sizin inancınız. Allah'ın bizden istediği inanç doğal yapımıza uygun davranmaktır. La tebdile li halkillah. Allah'ın yarattığının yerini tutacak hiçbir şey yoktur. De yeryüzüne bakın, Allah neyi yaratmışsa mükemmel yaratmıştır. Zalike dinul kayyim diyor ondan önce. İşte asıl sağlam din, dimdik olan din budur. وَلَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. İnsanların çoğusu bunu bilmiyor. Şimdi demek ki burada din doğal yapıyı devam ettirmek oluyor. Allah'ın koyduğu sistemi. Zaten Ali İmran suresinin 81. ayetinde de Allah-u Teala diyor ki اَفَغَيْرَ د۪ينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ. Bunlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوَّنْ وَكَرَى. Göklerde ve yerde ne varsa isteyerek istemeyerek ona teslim olmuşlardır. Onun için kafirlik doğal yapıya ters davranıştır. Dolayısıyla doğal yapıya ters davrananlar önce kendilerine karşı yanlış yapmış olurlar. Bu sebeple kafir gerçekleri görüp anladıktan sonra üstünü örten kişidir. Bu ben gerçeklerin üstünü örttüm hiçbir zaman diyemeyeceği için, kendi yanlışını gerçek olarak göstermek için yalan söyleme dışında bir tercihi yoktur. Onun için bütün kafirler aynı zamanda yalan söylerler. Yani ne oluyor? Allah'ın koyduğu düzene ters düşmüş oluyorlar. Şimdi eğitimde de esas olan bu doğallığın devam etmesini sağlamaktır. Ondan dolayı bakıyoruz, bütün insanlığın eğitimcileri, öğretmenleri konumunda olan nebiler, bu doğal yapıyı devam ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar ve insanlara doğal yapının bir parçası olarak hitap etmişler. Ve bu doğallığa uymanın gereği olarak da Allah'ın dinine uymayı emretmişlerdir, istemişlerdir. Ama insanlar eğer ondan bir menfaat elde ediyorsa kabul etmez. Ya sen üzüm yetiştiriyorsun, üzüm sat, üzüm şırası sat. Şarap yapma dediğin zaman sana ne der? Çünkü oradan para kazanır. Aynı şekilde böyle yanlış işler. Onun için Allah-u Teala suresinin 204. ayetinde şöyle diyor. Diyor ki İnsanlardan diyor ve minen nasi men yucibu kavluhu fil hayatid dünya. Şimdi insanlar böyle yanlış yapan kişiler kendilerini güzel gösterebilmek için çok güzel kelimeler şey yaparlar. Çünkü kafirlerin olmazsa olmaz şeyi yalancılıktır. Bu dünya hayatıyla ilgili söyledikleri seni hayran bırakır. O kadar güzel şeyler söylerler ki, aa, tam işte istediğimiz bu. Evet. Ve yuşhidullah ala ma fi kalbihi, Allah'a da şahit tutar kalbine. Ben vallahi ben doğru söylüyorum. Ben asla hiç başka bir yanlış bir şeyim yok. Böyle diyerek doğal yapıya uygun davrandıklarını göstermek için yemin de ederler. Ve huve eleddül hısam, o işte düşmanın en amansız olanıdır. En ağır düşmandır. Dost görünen düşman. Hani derler ki dime düşmene düşmen, elinde silahı ola, veli müşkil budur, sureti haktan gelen. Elinde silahı olan düşmana düşman deme. Asıl düşman sureti haktan gelendir. Senin koluna girer, koltuğun altından bir bıçak saplar ve seni öldürür. Sen o bıçağı onun sapladığını bile anlamazsın. İşte burada diyor ki ve idâ tevella, bu insan bir işin başına geçtiği zaman, bir görevin başına geçtiği zaman se'a fil ardi lüfze fiha, yeryüzünde fesat çıkarmak için elinden geleni yapar. Fesat ne demek? Doğal yapıyı bozmak için. Ve yuhlikel harthe ben nesl, hem şeyi, doğal yapıdan elde edilen ürünleri bozmak için, mesela bugün gıda kirliliği, gıda pisliği denen bir şey var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Türkiye'nin dört katı bölgeye hakimiyet vardı ama bir tane hastane yoktu. Şimdi hastanelerde millet kuyruk. Çünkü onları iyileştirmek için verdiklerini söyledikleri ilaçlar onları hasta ediyor. Bu şey yapan, doğallığı bozulmuş olan gıdalar herkesi hasta ediyor. Kirletilen hava hasta ediyor. Bir de ondan daha fazla hasta eden şey insanların yanlış eğitilmesi. İşte siz şimdi bugün ilkokuldan üniversitenin bitimine kadar ki eğitim sistemini şey açısından, doğallık açısından bir şey yapın. Bakın ki hiç doğallığa uygun şeyler bulabiliyor musunuz? Ya da ne kadar buluyorsunuz? Neticede doğal yapıyı bozmaya mı yönelik yoksa şey mi? Çünkü bu insanlar, yani bu yeryüzünde fesat çıkaranlar, kafirlik edenler, Allah'ın kurduğu düzene karşı baş kaldıranlar, kendi kafalarına göre kurduğu düzeni devam ettirecek kişiler, kendilerine köleler yetiştirmek için bir eğitim sistemi oluşturuyorlar. Onun için bugünkü eğitim sisteminde dikkat edin. Birisi oku, şey yapar, ne olacaksın? İşte ben şu bu. Herkes işçi olmanın peşindedir. Ben falan yerde çalışıyorum, ben filan yerde. Hiç kimse bir üretici olmanın peşinde değildir. Ne olacak? Çünkü bir kölelik düzeni oluşturmuşlar. Ha, bugün ne sınırlı değil. Eskiden de öyleydi. Mesela Allahü Teala'nın koyduğu doğal sistem yerine kendi koydukları yanlış sistemi devam ettirmek isteyen mezhepler, ona göre medreseler oluşturmuşlar. En zeki talebeleri almışlar, yıllarca kafalarını ütülemişler, şartlandırmışlar. O yanlış bilgilerini ilim olarak satsınlar diye her şeyi yapmış ve başarılı olmuşlar. İşte burada diyor ki Allahü Teala, bunlar şey yaparlar, hem ürünleri bozmaya çalışırlar, hem de nesli bozmaya çalışırlar. Asıl artık neslin hedefi Allah'a kul olmak değil de birilerine kul olmak. Bir makam mevki elde etmek, işte şu bu falan. Ama Allah'ın nebileri tamamen Allah'tan başkasına kul olmamayı, hür yaşamayı, hürriyet içerisinde olmayı insanlara öğretmişlerdir. Mesela şunu düşünelim. Her gün namaz kılan müminler beş vakit namazın her rekatında Fatiha suresini okurlar. Gerçi anlamadan okuyorlar da ama anlayarak okumak mecburiyetindeler. Nedir? İyyâke na'budu deriz. Kulluğu doğrudan yalnız sana yaparız. Allah'tan başkasına kulluk yok. Allah'tan başkasına kulluk yok ne demek? Allah'tan başkası benden bir şey istediği zaman onu sorgulayacağım. Doğru mu değil mi? Ama Allah'ın benden istediğini öğrenirsem sorgulamama gerek yok. Çünkü bende yaratan, tabiatta yaratan, her şeyi yaratan o. Onun emrinin yanlış olma ihtimali yok. Onun için kulluğu doğrudan Allah'a yaparız ve yardımı da doğrudan ondan isteriz. Tamam. Araya hiçbir şey sokuşturmadan işte Efendi Hazretleri sen işte söyledi Allah sanki haşa Allah'a karşı torpil yapıyormuş gibi. Doğrudan Allah'a kulluk ederiz, doğrudan Allah'tan yardım isteriz. Şimdi Allah'tan başkasına kul olmamak en hür noktaya gelmektir. Çünkü Allah beni yaratıyor, tabiatta yaratmış, her şeyin sahibi olan, her türlü yetkiye sahip olan odur. Bunu yeryüzünde bilmeyen hiç kimse yok. Ben yalnız ona kul olursam bu defa hürriyetin doruk noktasına çıkmış olur. Onu zaten kulluyum yani. Onun dediğine aykırı bir şey yaparsam önce kendime karşı yanlış yapmış olurum. İşte bütün nebiler insanlara Allah'tan başkasına kul olmamayı, Allah ile araya herhangi bir şey sokuşturmamayı, doğal yapılan devam ettirmelerini ve Allah'ın istediği şekilde dürüst olmalarını, iyilik yapma çalışmalarını, herkese iyi olmaya gayret etmelerini emretmişler. Bize köle olun değil, Allah'ın kölesi olun. Allah'ın emirlerinin içerisine girin demişler ve en hür yapıya yönlendirmişlerdir. Ama menfaat şebekeleri en çok bu davranıştan rahatsız olduğu için bütün nebilere karşı çok ciddi bir tavır koymuşlar. Ama kaybedenler de onlar olmuştur. İşte bugün bu şey üzerinden yani eğitim sistemimiz nasıl olmalı? Doğal olmalı. Şimdi mesela sorayım. Muhammed Aleyhisselam zamanında ilkokul var mıydı? Ortaokul var mıydı? Üniversite var mıydı? Ve bugünkü gibi kurumlar var mıydı? Bugünkü anlamda bir devlet var mıydı? Yani böyle bir takım yapılar ne oluyor? Her gün işte kanun çıkarılıyor. Sen ne kanun çıkarıyorsun kardeşim? Kanun çıkarmak ne demek? Sen şey yapsana, sen Allah'ın kanununa uymaya çalışacaksın. Mesela ben şeylere, savcılara da soruyorum, hakimlere de, avukatlara da, ondan sonra şey muhasebe işlerinde çalışanlara da diyorum ki sizin konumunuzla ilgili kanunların hepsini biliyor. Nereden? Ezberlemek mümkün değil, takip etmek mümkün değil. Ne oluyor? Akşam bir kanun çıkarıyorsun, sabah yürürlükten kaldırıyorsun. Bu nedir? Fesadın zirvesidir işte. Fesadın zirvesidir. Ama وَاِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهِ Allah'a karşı yanlış yapma dediği zaman اَخَدَتُ الْعِزَّةُ بِالْاِسْمِ O günahıyla övmeye başlıyor. Ne demek ya? Biz bununla toplumu düzeltmeye çalışıyoruz, piyasayı düzeltmeye çalışıyoruz, ekonomiyi düzeltmeye çalışıyoruz, her tarafı sizden. Sen ne konuşuyorsun? Yemin de ederler. O ne diyor Allah? فَحَسْبُهُ cehennem. Bunların hakkından cehennem gelir. Şimdi biz de cehenneme gitmemek için, dünya hayatımızda cennet yapmak için, ahirette de cennete gitmemek için yapmamız gereken doğal düzene uygun davranmaktır. Ne olursa olsun. Doğal düzene uygun davrandığımız zaman en büyük iyiliği kendimize yapmış oluruz. En olumlu tepkiyi vücudumuzdan alırız. Onun için mesela bütün dünya sen yanlış yaptın dese, yani iki kere iki dört eder dedin, bütün dünya dese ki etmez. Sen ne yaparsın? Gülersin. Onlara gülersin. Kendi açından benim bir problemim yok dersin. Yani bunlar konuşuyorlar. Ne yapalım? Evet işte böyle. Burada nebilerden bazı örnekler şey yapacaktık. Sizden artık hangini şey yaparsanız.
Hocam siz mi şey yaparsınız?
Neden okuyabiliriz? Önce Bakara suresinde.
İbrahim Aleyhisselam.
Evet.
Evet.
Yani doğal eğitim dedik. Doğal eğitim için de şu ana kadar, şu dakikaya kadar ortaya çıkan şey doğal yapıya uygun bir zemin eğitim için. Bunun için de hocam bir şeye vurgu yaptı. O da hür, özgür bireyler. Bir kişinin, bir öğrencinin hür olabilmesi, özgür bir birey olabilmesi için de ilk basamak, geçmesi gereken ilk şey Allah'a teslim olması. Sadece Allah'a kulluk etmesi. Çünkü sadece Allah'a kulluk eden ve hayatında bunu gösteren kişi dünyanın en özgür kişisidir artık. Çünkü hiç kimseye karşı artık boyun eğmez, köleleştirilemez ve hiçbir menfaat onu satın almaya yetmez. Hani hep günümüzde şey yapıyoruz, herkesin bir fiyatı, ederi vardır. İşte bunun istisnası sadece Allah'a kulluk eden bir insandır. Nitekim biz bunu nebilerin hayatlarında sürekli görüyoruz. Yani ateşe atılmakla tehdit edilen bir kişi atın diyor. Sizin elinizi ayağınızı çaprazlama keseceğim, öldüreceğim diyen bir firavun karşısında hiçbir ehemmiyeti yok bunların. Allah'ım sen sadece bize son nefesimize kadar dik durabilmeyi nasip et diyor. Onun dışında herhangi bir şey bu kişilere yaptıramıyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında bütün nebiler hep sadece Allah'a kulluk etmeyi şeye almışlar. Bununla ilgili güzel bir örnek var. Pek çok nebi var, bunlara bakacağız. Biz İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, yani neredeyse bütün nebilerin artık atası, başlangıcı denilen kişilerden başlayacağız. Bakara suresinin 130. ayetinden itibaren ben mealen şöyle okuyorum. Kendini küçük düşürenlerden başka kim İbrahim'in dini yaşama biçimine kayıtsız kalabilir? Biz onu dünyada seçkin kıldık, o ahirette de iyiler arasında olacaktır. Rabbi ona teslim ol demişti. O da varlıkladın Rabbine teslim oldum demişti. Ayetin devamında İbrahim bunu evlatlarına da vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. Şöyle dediler: evlatlarım, Allah sizin için bu dini seçti. Son nefesinize kadar Allah'a teslim olarak yaşayın. Yoksa siz Yakup ölmek üzereyken orada mıydınız? O sırada evlatlarına benim arkamdan kime kulluk edeceksiniz diye sordu. Onlar senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına, yani tek olan ilaha kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olmuş kimseleriz dediler. Yani bir annenin, bir babanın kendi nesline, evlatlarına yapabileceği en büyük iyilik, en büyük bırakabileceği en büyük miras bu temeli, bu prensibi onların daha küçük yaşta belleklerine kazımaktır. İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam evlatlarına bunu yapmış. Böylelikle onların neslinden gelen nebilerin hiçbiri Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmemiş. Dolayısıyla bu niçin önemli? Bu hep işte hocam biraz önce okudu Rum suresinin 30. ayetini. Dinin Allah fıtrat olduğunu tanımlıyor. Fıtrat dediğimiz şey de doğal yapıdır. Doğal yapıya uygun bir şekilde dünyaya başlayan bir kişi artık eğitime hazırdır. Allah'ın yaratmış olduğu bütün ayetler onu her an geliştirir. Yani o kişi ormanda dolaşsa eğitim almış olur. Dağda dolaşsa eğitim almış olur. Bir zorluğun içerisine girmiş olsa eğitim almış olur. Denizlerde dolaşsa eğitim almış olur. İnsanlarla tartışsa doğal eğitimi oradan almış olur. Çünkü onun temeli çok sağlamdır. O da Allah'ın fıtrat dediği din temelidir.
Evet, şimdi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili teslimiyet gerçekten bize müthiş bir örnek. Allah-u Teala bize onu hep örnek veriyor. Şimdi babasıyla problem yaşıyor ve babasını doğru yola davet ediyor, oradan ayrılıyor. Toplumuna karşı çıkıyor. O da değil, kralının karşısına çıkıyor daha delikanlı iş yani. Demek ki bu doğrulardan yana olduğu için hep doğrular anlattığı için herkesin dikkatini çekiyor. Yani şimdi mesela Bakara 258. ayetinde Allah-u Teala şey yapıyor. Yani İbrahim'e karşı delil getiren kişiyi gördün mü? Böyle kendini ispatlamaya çalışıyor. Ne diyor? Rabbi konusunda delil getireni gördün mü? Allah kendisine bir krallık vermiş diye. Allah krallık vermiş ona. Kendisini Allah'ın yerine koymaya çalışıyor. Ne yapıyor? Bak, ama bir gencin karşısında ne hale geliyor? İzgâli İbrahimu Rabbiyellezî yuhyî ve yumît. Benim Rabbim hayat veren ve öldürendir. Yani insana hayatı da o verir, canı da o alır. Benim Rabbim odur diyor. Kral diyor ki gâle ene uhyî ve yumît. Ben de öldürürüm, ben de hayat veririm. Emrederim birisini öldürürler. Emrederim öldürülmesine karar veren kişi serbest bırakılır. İşte bu. Şimdi bilgisini doğal yapısından alan, nasıl alıyor mesela? Allah'ın varlığına ve birliğine kesin inanan İbrahim Aleyhisselam, tabiattaki varlıkları gözlemleyerek buna ulaşmış. Kendi bulunduğu toplumda herkes işte gezegenin, ayın, güneşin birer Rab, yani Allah insanlar arasında aracı olduğuna inanıyor. O da olabilir diyor, bakayım hele bir araştırayım diyor. İşte burada sorgulamada bakın Allah o kadar büyük bir imkan veriyor ki sorgulayacaksın kesin sonuca varıncaya kadar. Ve İbrahim Aleyhisselam Allah'a tam teslim olan, hayatında şirke girmemiş olan bir kişi olarak anlatılıyor. Halbuki bize öğretilmiş olan din eğitiminde, yani bu böyle şartlandırılarak Kur'an'dan uzak bir din eğitimi yapılıyor ki kendi fesat yapılarını devam ettirebilsinler. İşte İbrahim Aleyhisselam'a şey yapamıyorlar tabii, o ayetlerdeki tavırlarına karşı bir şey diyemiyorlar. İşte sanki manki falan filan şeylerde ayetleri şey yapmaya çalışıyorlar. İşte En'am suresinde İbrahim Aleyhisselam'la ilgili Allahü Teala diyor ki ve kedâlike nûri İbrahim'e melekûtes semâvâti vel ard. Yani İbrahim'e göklerin ve yerin yönetiminin kimde olduğunu işte şu şekilde gösteriyorduk. Yönetim kimde? Hakim olan kim? Ne yapıyor? Yani bak eğitim yapıyor. Allah gösteriyor. Bunu Allah herkese gösteriyor aslında. Herkes bunu görüyor ama bu eğitim sistemi bunun tersine olduğu zaman hangisini tercih edeceği konusunda şey yapıyor. Ya eğitim bunu böyle kabul edersen bana bir mevki makam verirler diyerek dünyayı ahirete doğal yapıya tercih ediyor ve yolundan çıkıyor. Şimdi bu şeyde En'am suresinde İbrahim Aleyhisselam şeyi görüyor. Yani akşam karanlık bastığı zaman bir gezegen görüyor. Diyor ki bu benim Rabbimdir. Bir gezegene bu benim Rabbimdir diyen kişi müşrik olur. Ama Allah-u Teala Bakara 23. ayette bile bile Allah'a ait özelliklerini başkasına verenlere müşrik diyor Allah. Bu bilmiyor, daha yeni genç bir insan. Gözlem yapıyor. Allah her türlü hürriyeti vermiş ona gözlemde. Sus, sen kimsin böyle dersen ya bir bakın bir şey yapsın, gözlemlesin, kendi bir kanaate varsın. O kaybolunca diyor ki ben kaybolanlar ise ben ne, bana her zaman lazım. Çekti gitti. Sevmem diyor. Ondan sonra diyor ki şöyle ayı görüyor doğarken. Şimdi tabi doğarken gördüğü ay daha çok ayın 14'ü olur. Diyor ki çünkü güneşin battığı sırada ayın 14'ünde ay doğar. Yani ay doğudan doğarken güneş battan batar. Dedi, diyor ki bu benim Rabbim diyor. Bak gözlem yapıyor. Bu benim Rabbim. Bu daha büyük. Yok şey yanlış şey yaptım, bir sonraki ayette karıştırdım. İşte bu benim Rabbim diyor. O da kaybolunca hemen diyor, eğer Rabbim bana gerçeği göstermezse ben de bu sapık toplumdan olurum diyor. Yoldan çıkmış toplumdan olurum. gerçeği göstermezler, gösterecek olan Allah. Ama Allah'ın yolunda samimi niyetiyle gerçekleri arıyor. Allah da وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا diyor. Bizim yolumuz her türlü zorluğa göz gelenleri kesinlikle doğru yolumuza yönlendiririz diyor. Orada diyorsunuz ki tamam artık şey yaptı, İbrahim anladı. Yok. Bu defa güneşi görüyor. Böyle bütün şeyleri haşmetiyle doğmuş. Ha işte bu benim Rabbim, bu daha büyük diyor. Ama o da battığı zaman tamam gerçeği anlayabiliyor. Nerede öğrendi bunu? Nerede, kimden öğrendi? Tabiatı gözlemledi. Eğer çıkan toplumdan herhangi birisi olsaydı kesinlikle bu bilgi öğretmezlerdi ona.
Zaten babasından öğrenemeyeceğini de biliyoruz.
Babası kovdu onu. Babasından, toplumdan hiçbirisi böyle bir şeyi kabul etmiyor. Yani onlardan herhangi birisinden gidip öğrenmeye kalksaydı bu doğru sonuca varabilir miydi İbrahim Aleyhisselam? Ondan sonra bu doğru bilgiyle tüm toplum araştı. Ondan sonra ne diyor bakın? Bakınca diyor, bu da büyüktür diyor. O da batınca hemen toplumuna dönüyor. Ben sizin Allah ortak koştuklarınızdan uzağım. Allah'la arama bak diyor ki Rabbim göstermezse derken kendi biliyor ki Allah'la bir iletişimi var. Allah kendine daha yakın, onu çok iyi biliyor. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. En dinsizim diyen kişi de sıkıştığı zaman içten içe Allah'a yalvarır. Bilir ki Allah benim içimi biliyor. Hiç en küçük şüphesi olmaz. İbrahim Aleyhisselam da bu doğal yapıyla tüm toplumuna karşı çıkabiliyor. Ve toplumda büyük bir deprem meydana getiriyor. Deprem meydana getiriyor. Şimdi bak nasıl yapıyor? İşte o az önce kralın karşısına çıktığı zaman ne yaptığını şey yaptık. Bakara 258. ayette kral ne diyor? Ben de öldürürdüm, öyle mi? Hemen İbrahim Aleyhisselam bu doğal yapıdan eğitildiği için diyor ki benim Rabbim diyor güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de battan getir bakayım, sen de batıdan doğur bakalım. Ne desin? Adam şaşırıp kalıyor. Hiçbir şey yapamıyorlar İbrahim Aleyhisselam'a. Toplumuna geliyor. Topluma diyor ki ben diyor gökleri ve yeri yaratanın yönümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Doğrudan doğruya ona yöneldim. Ben müşriklerden değilim. Dediği zaman ya biz de müşrik değiliz. Toplum öyle tabii. Ama ona delil getiriyor. Diyor ki Allah hakkında mı bana delil getiriyorsunuz? O toplumu Allah'a inanmayan bir toplum olsa ne derdi? Allah da kim? O nereden çıktı? Hiç kimsenin bu konuda itirazı yok ki. Herkes biliyor bunu. Ama işte bu doğrularla yanlışlar birbirine karıştırılarak insanlar belli kişilerin kölesi haline getiriliyor. Sadece Allah'ın kölesi değil. Yani doğrudan doğruya Allah'a kulluk etme yerine başkalarını öne almak, onlar ne diyorsa o, tamam Allah'ı da asla inkar etmiyorum diyerek kendisini başka bir şeye yere şey yapmak işte. Yani müşrik yapmış oluyor. İşte burada mesela gerçekten İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı bak tek başına öğretmeni var mı? Hangi üniversiteyi bitirmiş? Bugün Allah-u Teala'nın verdiği doğal yapısı dolayısıyla Allah'a tam teslim olan bir kişi dolayısıyla tüm toplumu alt üst ediyor. Yapacak bir şey kalmayınca sözün bittiği yerde ne olur?
Yumruklar
konuşur. Bu defa ne diyorlar? Şu İbrahim diyorlar yakalım. Cevap vermeleri mümkün değil. Ama Allah-u Teala da İbrahim Aleyhisselam'a yardım ediyor. Diyor ki ateşe sen İbrahim için soğuk ve selamet ol diyor. Ve Allah onu oradan kurtarıyor. Yani bir de Cenab-ı Hakk'a siz tam olarak teslim olduğunuz zaman sizin en büyük yardımcınız Allah'tır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ateşe bile assalar Allah o ateşi soğuğa çeviriyor ve yaktırmıyor. Siz Allah'a inanıp güvendiğiniz zaman dünyada sizden daha güçlü birisi olabilir mi? O bir de doğal yapıya göre hareket ediyorsunuz. Doğal yapıya aykırı konuşuyor kral. Doğal yapıda güneş doğudan doğar. Hadi yatır bakalım battan. Hep böyledir yani. İşte şeyler, Allah-u Teala'nın Bakara 204 ve devam ayetlerinde bildirdiği gibi o fesadı, yani yeryüzündeki Allah'ın koyduğu düzeni bozarak kendileri için bir sömürü aracı yapmak isteyenler tabii ki eğitim sistemleri oluşturmak zorunda. İnsanların sorgulamasını büyük ölçüde eksiltmek zorunda. Sorgulama için bazı fırsatlar verirler ama tümüne vermezler. Tabii ki kanunlar koyması gerekiyor. Emirler verecek, yasaklar verecek, yasaklar koyacak. Ondan sonra bu şeyde kendi emirlerine uyan insanlara da mevki ve makamlar vererek kendi sömürü düzenlerini devam ettirecekler. Evet.
Tam bununla alakalı bir ayet var da burada bu toplumuna karşı diyor ki kâle lagat küntüm entüm ve âbâküm fî dalâlim. Bunu yeryüzünde söyleyebilecek çok az insan vardır. Yani bütün bir toplumuna diyor ki siz ve atalarınız hepiniz sapıksınız.
Apaçık hem de.
Apaçık. Ondan sonra diyor ki muhatapları kâlû ecîtenâ bil hakkı emente minellâh ibn ya, sen gerçekten bu söylediğine inanıyor musun yoksa bizimle dalga mı geçiyorsun, bu söylediğin doğru? O da diyor ki kâle ber rabbüküm rabbus semâvâti vel ardı lezî fatarahun, tam tersine göklerin Rabbi, yerin Rabbi olan ve her şeyi biraz önce Rum suresinde okuduğumuz bölme prensibine uygun olarak yaratan o Allah hepinizin Rabbi diyor. Ve en ala zâlikum mine şahidin, ben de buna şahitlik ediyorum. Şahitlik etmek bir şeyi ya görmek ya da görmüş derecesinde o konuyla alakalı bilgiye sahip olmayı gerektirir. İbrahim Aleyhisselam bu bilgiyi nereden elde etmiş? İşte doğal olan, tabi olan, yaratılmış ayetleri izleyerek Allah'ın varlığı ve ona asla ortak koşulamayacağı konusunda şahitlik edecek derecede bir altyapı oluşmuş ve buradan aldığı güçle bütün dünyaya meydan okuyor. Ya bu eğitimi bugün verebilen bir eğitim kurumu olabilir mi? Böyle bir hür düşünceyi.
Evet. Ya İbrahim Aleyhisselam'ın diploması ne acaba? Bugün Türkiye'ye gelse ona bir ehliyet verirler mi? Verirler mi ehliyet? Yani ilkokul diplomam bile yok derler.
Şeyde İbrahim Aleyhisselam'ın yetiştirdiği bir çocuk İsmail Aleyhisselam'ın tavrını da belki okuyabiliriz. O da Saffat suresinde. Hani biraz önce okuduğumuz babası İbrahim Aleyhisselam. Peki onun yetiştirdiği bir çocuk nasıl bir tavır alıyor? Saffat suresi 102. ayette oğlu kendisiyle birlikte iş yapacak çağa gelince İbrahim ona şöyle dedi. Yavrucuğum, uykularımda seni gerçekten kurban olarak kestiğimi görüyorum. Bak bakalım ne düşünüyorsun? Dedi ki babacığım, sana ne emrediliyorsa sen onu yap. İnşallah benim sabırlı davrananlardan, duruşunu bozmayanlardan olduğumu göreceksin. İkisi de tam teslim olduklarında İbrahim onun şakağını tümseye koydu. Ona ey İbrahim diye seslendik. Tamam, rüyanın gereğini yaptın. Artık oğlunu kurban etmene gerek yok. Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten bu apaçık, yıpratıcı bir imtihandır. Yani İbrahim Aleyhisselam oğluna, daha onunla yeni yeni takılmaya başlayan bir çocuk, belki de ergenlik öncesi bir çocuk. Ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Ne dersin diyor. Böylesi bir durumda çocuğun herhalde oradan hemen uzaklaşması lazım. Hatta babasının aklından şüphe etmesi lazım. Ne diyor? Babacığım, Allah sana neyi emrediyorsa onu yaptı.
Tam teslimiyet. Yani
tam teslimiyet. Ve bu bir çocuk. Şimdi temeli böyle olan, Allah'a karşı duruşu böyle olan bir çocuğu siz tabiattaki bütün disiplinleri eğitim olarak artık verebilirsiniz.
Evet, yani bak ne yapıyor? Allah ne istiyorsa o diyor. Allah bunu böyle istiyor mu? Bağışlasın.
Evet.
Şimdi akıllı bir insan bunu der. Bana bu canı veren kim? Allah. İstediği zaman da alacak. Benim buna engel olma şansım yok ki. Eğer böyle dediyse bitti. İbrahim Aleyhisselam için de çok ağır bir imtihan. Yani bir insan kendi evladını yatıracak, kesecek. Allah'a teslimiyetin herhalde bundan daha bir üst seviyesi hayal edilemez yani. Allah'a tam teslim olmak, Allah'a tam güvenebilmek. Dolayısıyla yani işte Allah'a teslim olduğunuz zaman Allah size yardım ediyor. İşte İbrahim Aleyhisselam bir o ateşten kurtardığı gibi oğlunu da kendini de bu imtihanda o emrettiği şeyi yapmaktan engelleyerek çocuğunu da kurtarıyor, kendini de kurtarıyor ama manevi dereceleri yükselmiş oluyor. Evet.
Evet, şimdi konumuz doğal eğitim. Burada örneklerimiz de yine Kur'an'dan, Allah'ın kitabından geldiği için hepimiz doğal eğitimi Allah-u Teala'dan öğrenmiş oluyoruz. Şimdi Fatih Hocam'ın dersin başında okuduğu ayetler az evvel okuduğu ayetlerle de birleşmiş oldu. Çünkü İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ya nasıl bu kadar büyük bir teslimiyet gösterebilir? Bu teslimiyetin kaynağı nereden geliyor diye düşündüğümüzde işte dersin başında okunan ayetler aklımıza gelmeli. O da Bakara suresinin 131. ayeti. Rabbi ona teslim ol demiş, o da varlıkların Rabbine teslim oldum demişti. Kim bu? İbrahim Aleyhisselam. Kim İbrahim Aleyhisselam? Oğlu İsmail Aleyhisselam'ı yetiştiren kişi. Nasıl yetiştiriyor? İbrahim bunu evlatlarına da vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. Şöyle dediler: evlatlarım, Allah sizin için bu dini seçti. Son nefesinize kadar Allah'a teslim olarak yaşayın. Yani Allah'a teslim olarak ölün demektir bu. Dolayısıyla bu, Rabbimiz bunu kitabına koyduğuna göre Rabbimizin bizden istediği şey teslim olmuş olarak bütün bir hayatımızı geçirip ölmek. İşte evladı bu şekilde yetiştiren kişinin evladı da babasına az evvel Fatih Hocam'ın okuduğu Saffat suresindeki ayetlerdeki gibi Allah'a nasıl teslim olacağını kendi doğası gereği de bunu biliyor. Şimdi hocamın da okuduğu ayetlerde Allah-u Teala dinini fıtrat olarak tanımlıyor. Yani aynı İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi sizin fıtratınız, yaratılışınız doğaya uygun. Dolayısıyla burada İbrahim Aleyhisselam'ın babası kendisini öyle yetiştirmediği halde samimi bir şekilde gerçeği arayan bir insan olan İbrahim Aleyhisselam sadece Allah'a teslim olmaktan başka bir seçenek olmadığını görüp bu şekilde evlatlar yetiştirdi. Peki bu ayette bir diğer aynı vasiyeti, aynı tavsiyeyi çocuklarına yapan bir diğer nebi kim? Yakup Aleyhisselam. Hangi çocuklarına yapıyor? İçerisinde Yusuf Aleyhisselam'ın da bulunduğu çocuklarına yapıyor. Peki o zaman bakalım Yusuf Aleyhisselam nasıl bir bu eğitimden geçmiş Yusuf Aleyhisselam nasıl bir tavır koyuyor? Şimdi bütün Yusuf suresi zaten onun nasıl yetişmiş olduğunu gösteriyor ama biz şunu aklımızda tutarak surenin şu kısmını okuyabiliriz. Yusuf Aleyhisselam bildiğiniz gibi çocuk yaşta babasının yanından ayrılıyor. Kardeşleriyle işte kardeşleri onu götürürlerken kıskançlıktan dolayı kuyuya atıyorlar ve oradan geçen bir kervan onu buluyor. İşte Mısırlı bir devlet büyüğü onu satın alıyor. Ya onu satıyorlar, o da alıyor. İşte karısının yanında bu adamın evinde yetişiyor. Bakın çocuk yaşta babasının yanından ayrılmış. Babası kim? Yakup Aleyhisselam. Yani az evvel okuduğumuz ayette Allah'a teslim olmadan ölmeyin emrini bilinciyle onları yetiştirmiş olan kişi. Şimdi bu Yusuf Aleyhisselam hapse düşüyor biliyorsunuz hayatının bir döneminde ve hapse düştüğü sırada artık genç, babasından ayrılalı yıllar olmuş ve hapishaneye iki genç geliyor. İkisi de birer rüya görüyorlar, gördüklerini söylüyorlar. Diyorlar ki Yusuf Aleyhisselam'a bize bu rüyayı tabir et. Yusuf Aleyhisselam bakın bu rüyayı tabir etmeden önce konuya nasıl giriyor? Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dini yaşama biçimine uydum. Bizim hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmaya hakkımız yoktur. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara olan lütfudur. Ama insanların çoğu şükretmiyor, görevlerini yerine getirmiyorlar. Ki ne zaman söylüyor bunu? Bizim gördüğümüz şu rüyaları bize yorumla, bize tabir et dedikleri zaman önce böyle giriyor meseleye. Arkasından diyor ki, ey hapishane arkadaşlarım, birbirinden farklı Rabler mi iyidir, yoksa her şeyi emri altına almış olan tek Allah mı? Allah ile aranıza koyup kulluk ettikleriniz, Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden ibarettir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O sadece kendisine kulluk etmenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Yani sadece bir rüya tabir edip onları göndermiyor. Diyor ki bakın yaptığınız şey fıtratınıza aykırı. Sizin içinde bulunduğunuz inanç sistemi bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bunun doğrusu şudur. Hatta en başında da şöyle biliyorsunuz, işte kadınlar, daha doğrusu o işte Aziz'in karısı Yusuf Aleyhisselam'dan yararlanmak istiyor. Bu mesele ortaya çıkıyor. Ondan sonra bir takım şehirdeki diğer dedikodu yapan kadınların işte o işte Aziz'in karısı onları bir yemeğe çağırıyor ve orada onlar Yusuf Aleyhisselam'ı görünce ellerini kesiyorlar. İşte bakın beni kınadığınız kişi budur şeklinde söylüyor ve ondan sonra eğer ona emrettiğimi yine yapmazsa onu hapse attıracağım diyor kadın. Yani hala Yusuf Aleyhisselam'ın peşinde. O ne diyor? Rabbim eğer sen beni bunlardan çevirmezsen ben cahillerden olurum, bir çocukluk ederim. O yüzden hapishane benim için bu kadınların beni çağırdıkları şeyden çok daha güzeldir diyerek tercihini duasıyla Allah-u Teala'ya belli eden ve o anda imtihanı aslında kazanan, bu tercihi yapan kişi Yusuf Aleyhisselam. Şimdi orada da yine Yakup Aleyhisselam'dan almış olduğu eğitimi görüyoruz. Peki nasıl, ne zaman aldı bu eğitimi? Daha çocuk denecek yaşta yanından ayrıldı. Demek ki asıl eğitim ailede bizim ilk çocuklara vereceğimiz, yani bir çocuğun ilk muhatap olduğu kişi annesi, babası, çekirdek aile dediğimiz. Demek ki insanlardan alacağı ilk eğitim bir insanın daha çocuk yaşta bu bilinç olması gerekiyor. Bundan sonra o çocuğu istediğiniz kadar özgürlüğe bırakabilirsiniz. Özgür bırakabilirsiniz. İşte çocuk yaşta kuyuya atılıp ailesinin tamamından ayrılmış olan bir insan böylesi yabancılar içerisinde böyle ağır imtihanlara tabi tutulduğu zaman sadece Allah'ın rızasını ve ona teslim olmayı seçebiliyor. Aldığı bu eğitim sebebiyle. Dolayısıyla Yakup Aleyhisselam buyurun hocam. Tabii.
Söyledin de söyleme şeklinden aklıma gelenler.
Buyurun hocam.
Yani o da çok önemli. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'a rüya için gelen iki kişi.
Evet.
Şimdi onlar Yusuf Aleyhisselam'dan tam bir şey öğrenmek için odaklanmışlar. O andaki evet, dikkatlerini
evet. Ondan yararlanıyor.
O fırsatı
değerlendiriyor.
Hemen kullanıyor. Evet. Öbür taraftan o kadınlar da sadece bir kadın, kadınların hepsi o Yusuf Aleyhisselam'ı elde etmek istiyorlar. Bu da bir insanın, yani zaten Allah'ın haram kıldığı şeyler, insanların arzu ettiği şeylerdir.
Tabii ki.
Bu da bir erkek için bu kadar kadını arzu ediyor, bunu fırsat bilip de ahlaksızlık yapabilir. Neden şey yapmıyor? Bu da insanın doğal yapısına ters. Şimdi öyle bir anda o kadınları değil de ben hapishaneyi tercih ederim dediğin zaman herkesi şok eder. Bu ne biçim bir insan ya? Hapishaneyi tercih ediyor, bu kadar kadını bırak, bu ne büyük bir imkan, bunu niye kullanmıyorsun diyebilirler. Hem de vezirin karısı var baş tarafta. Ya maddi bir sıkıntı da yok, şu da yok, bu da yok. Ama öyle değil. O hep doğrulardan yana oluyor. Hapse girmeyi kabul ediyor. Yani en kötü durumda olmayı kabul ediyor. Ama doğal yapısına aykırı bir şey yapmayı asla kabul etmiyor.
Bu yüzden de aslında olayın sonunda da Allah Teala onu en tepeye getiriyor.
En tepeye,
yani bütün bir ülkenin hakimi haline geliyor neredeyse. Dolayısıyla hani aslında bir yandan Allah Teala'nın bizleri sunduğu imtihanları kazanmak, ama bunu yaparken de önce ona teslim olmak zorundayız. Aslında bizim hedefimiz bu ve eğitimin ana ilkesi bu olmak zorunda. İnsanlara önce Allah'tan başka hiçbir şeyin, hiçbir otoritenin önünde eğilinmeyeceğini, mutlak hakimiyetin sadece Allah'ta olduğunu öğretip yetiştirirsek, ondan sonra o insanı istediğimiz yerde yalnız bırakabiliriz. Onun artık şey olmaz, yani burnu eğilmez, başı eğilmez. Yine belki şeyi de okumak lazım. Lokman suresinde Lokman diye bilinen Rabbimizin o şekilde bize tanıttığı kişinin de oğluna verdiği öğütler var. Yani
o
bu da
nevi değil.
Değil, evet. Dolayısıyla onun da oğluna verdiği öğütlerden biz yine bunlar Allah'ın kitabında bulunduğu için yine eğitimle ilgili temel ilkeleri öğrenmiş oluyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor Lokman suresinin 13. ayetinde. Bir gün Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak gerçekten büyük bir zulümdür, yanlıştır. Yani ilk, bakın ilk şey bir evlada söylenen, verilen ilk öğüt bu. Allah'tan başkasına kul olma, Allah'a ortak koşma.
En dünyanın en hür insanı olacaksın.
Dünyanın en hür insanı ancak öyle olur. Bu hocamın başta okuduğu işte o Fatiha suresindeki o ifadelerin karşılığı zaten bunlar. Biz insana anne ve babasına karşı görevler yükledik. Annesi onu binbir güçlükle taşır. Onun sütten kesilmesi de 2 yılı bulur. Sen hem bana hem de annene ve babana karşı görevlerini yerine getir. Dönüp varılacak yer benim huzurumdur. Dikkat ederseniz burada artık Allah-u Teala sözü aldı. Yani Lokman oğluna öğüt veriyor ama Allah-u Teala bu ayette o konuşuyor. Buradan da anlıyoruz ki Lokman oğluna öğüt verirken kaynağı Allah. Yani onun verdiği bir kitaptan okuyor veya o konudaki bilgisini orada konuşturuyor. Kendisinden bir şey söylemiyor yani. Hemen arkasından, eğer annen ve baban hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak sayman için seninle mücadele edecek olurlarsa sakın onlara boyun eğme ama dünya işlerinde onlara güzelce eşlik et. Sen bana yönelen kişinin yoluna uy, dönüşünüz banadır, neler yaptığınızı size bildireceğim. Bir evladın kendisine en yakın gördüğü ve en işte sevgi dolu, sevgi beslediği sıcak aile ortamında annesi ve babası. Ama annesi ve babası dahi onu Allah'tan başkasına kulluk etme, Allah'a ortak koşma konusunda bir şeye zorlayamaz. Eğer böyle bir şey olursa o anne babaya itaat asla mümkün değildir. İtaat yalnızca Allah'a yapılır. Onlara sadece ne olursa ya da kim olurlarsa, nasıl davranırlarsa davransınlar. Dünyada onlara sadece iyilik yapma, güzel davranma görevimiz olduğunu da buradan görüyoruz.
İşte burada bizim hani bize öğretilen bir büyük bir yanlış var. Sen de işte itaatten bahsettin. Evet. Bizde anaya babaya itaatten şey yapılır. Anaya itaat, anne babaya itaat farzdır. Mutlaka itaat evet, edeceksin denir. İtaat yalnız Allah'a yapılır. Başkasına değil. Anaya babaya iyi davranma görevi vardır. İtaat etme görevi yoktur. Ondan dolayı anne baba çocuklarını kendi kölesi gibi gördükleri için onları çok ciddi sıkıntılara sokarlar bazı yerlerde. Hayır, o çocuklar senin kölen değil. Sen Allah'ın emrine uygun söylediğin sözlere itaat etmeleri lazım. Sen söylediğin için değil. O sözler doğru olduğu için.
Aynen öyle.
Ama bunun görevi anne baba isterse çocuğa karşı en kötü şeyi yapsın, şirkten daha ağır bir şey, günah yok. Onu bile istese sen yine ona karşı iyi davranacaksın. Onlar o kadar. Senin görevin iyi davranmaktır. Anana da babana da iyi davranacaksın.
Bundan sonra Lokman'ın çocuğuna öğütleri devam ediyor. Şimdi tekrar onun ağzından devam ediyor 16. ayetten itibaren. Yavrucuğum, yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında olup bir kayanın içinde, göklerde veya yerde olsa bile Allah onu senin karşına getirir. Allah lütufkardır, her şeyin iç yüzünden haberdardır. Şimdi bu öğüt o kadar böyle insanın hayatını şekillendiren bir öğüt ki, insan yaptığı her şeyi Allah'ın gördüğünü, ondan hiçbir şeyi gizleyip kurtulamayacağını anladığı an, sadece Allah'ın rızasına uygun işler yapmaya odaklanır. Bunu ya böyle bir bilinç olmadan yaşayan bir insandan her tür kötülük beklenir. O yüzden bir çocuğa verilen en temel eğitimlerin başında geliyor. Yavrucuğum, namazı düzgün ve sürekli kıl. Marufun, yani iyi işler yapılmasını iste. Münkerden, yani kötü şeylerden sakındır. Başına gelene sabret, duruşunu bozma. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. İnsanlara burun kıvırma. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenen ve övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde tabii ol ve sesini alçak tut. Şüphesiz ki seslerin en rahatsız edici olanı eşek sesidir. Yani görüldüğü gibi burada sadece bir çocuğun bilgi bakımından altyapısı hazırlanmıyor. Aynı zamanda tavır ve davranışları, toplum içerisindeki konumunu belirleyecek işte hareketleri, bütün bunlar aslında şekillendiriliyor daha çocuk yaşta. Hatta işte sesini kullanması, yürüyüşü, böbürlenmesi, yani bunlar aslında çok temel şeyler. Bunları insana verdiğiniz zaman ondan sonra o insanı artık yanlış eğitmeniz veya verdiğiniz yanlış eğitimi eğitimle onu kandırmanız mümkün değil. Çünkü sadece Allah'ın rızasına odaklanmış, insanlar arasındaki konumunu doğru tespit etmiş, doğru ortaya koymuş ve Allah'tan başkasına, başkasının karşısında eğilinmeyeceğini, kul olunmayacağını sindirmiş, içselleştirmiş bir insanın artık eğitimi için yapacağınız şeyler bellidir. O insanı yanlış yöre çekmeniz çok zordur.
Evet, şimdi burada şu aklıma geldi, sen onu anlatayım. Mesela Muhammed Aleyhisselam üzerinde düşünürsek, 40 yaşında Allah onu nebi olarak seçmiş. Bakıyorsunuz annesi yok, babası yok. Hani anasız babasız büyümüş. Zengin bir ailede de mensup değil. Siyasi bir şeyi de, üstünlüğü de yok. Peki Muhammed Aleyhisselam 40 yaşında Allah'ın nebisi olup da toplumunun karşısına çıktığı zaman toplum da onu ciddi manada dışlamış. İbrahim Aleyhisselam'ı dışladığı gibi. Hatta onu öldürmeye, hapse atmaya ya da sürgün etmeye, bu üçünden birisini yapmaya karar vermişler. Sonra da Allahü Teala'nın müsaadesiyle o Mekke'den Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte Medine'ye gelmiş. O zaman böyle bir insan dünyanın en başarısız insanıdır. Öyle değil mi?
Evet.
13 senedir uğraşıyorsun, daha bir kişiye lafını geçiremedin.
Bugünkü ya, normlarda, o gün de öyle yani. O insanın bakışıyla en başarısız.
En başarısız insandır. Ama siz Allah'ın rızasına odaklandığınız zaman, işte Yusuf Aleyhisselam hapse giriyor ama hapisten en tepeye çıkıyor. İşte Muhammed Aleyhisselam da Medine'ye gidiyor. Medine'deki o toplumlarla bir Medine sözleşmesi yapıyor ve en tepeye çıkıyor. Çünkü esas olan Cenab-ı Hakk'ın verdiğidir. Şimdi siyasi olarak efendim işte bizim ülkemiz işgal edilmiş. Ya kardeşim onu hiç düşünmeyin. İşgal edilmeyen kim var? Sizin kendi vücudunuz işgal edilmiş. Menfaatlerinizin emrinde bir takım beklentiler şu bu. Siz Allah'ın rızasına odaklanın. Elbette ki Allah belli bir imtihandan, sıkıntılardan geçirecek. O sıkıntılardan geçmeden olmuyor. Peki ondan sonra ne oldu? Bakıyorsunuz. Tamam, Medine Sözleşmesi'nde falan kişi cumhurbaşkanı olsun, filan başbakan olsun, filanlarda bakanlık yapalım. Bak gelin bir koalisyon kuralım. Öyle bir şey dediler mi? Hadi bakalım bir okul kuralım. Hadi bakalım işte bizim Dışişleri Bakanımız şu olsun. İşte bir fabrikalar kuralım. Ya yok kardeşim. Merkezi siz doğal yapısında bırakın. Kim ne üretiyorsa üretsin. Herkes buraya getirsin. Serbest pazar olsun, her şey olsun. Yani bütün insanlara insanca muamele edeceksin. Sen hangi ırktansın demene lüzum yok. O da adam Aleyhisselam'ın soyundandır. Sen hangi ülkedensin? Ya kardeşim yeryüzü Allah'ındır. Sen mi parçalayacaksın bunu?
Sonra peki, bugünkü eğitim sisteminde hocam mesela, yani işte insanların belki de en verimli çağlarını okullarda belli şeyleri onlara empoze ederek geçirmelerine sebep oluyorlar.
Evet evet. Hiçbir işe yaramaz. Bir okulu bitirdikten sonra okuma yazma dışında ne biliyor bunlar? Çok azı bir şeyler bilerek mezun oluyor. Çok azı. Ne oluyor ya? Niye? Çünkü köle yetiştiriyorlar. Sen ne olacaksın? Ben mühendis olacağım. Niye? İşte bir fabrikada çalışıyorum. Ya kardeşim sen üretime baksana. Tamam işçi ol. Ama aynı anda da iş veren o. Yarın o fabrika kapandığı zaman ne yapacaksın? Ne oluyor? İşte de ben devlette görev alacağım. Güzel al. Mesela bizim ben 70'li yıllarda İstanbul Müftü'nde çalışırken bazen bir ay, iki ay maaşlarımızı bile alamazdık. Ha, ne yapıyorsun? Şimdi niye ona bağlı oluyorsun? Hiç unutmuyorum, rahmetli annem bana dedi ki, kardeşlerim var, oğlum dedi, bunlara bir iş bul dedi. İşte dedim ki anne, bir evden bir kurban yeter. Ben bir yerde bir işçi olarak, ben zaten devletin işçisi olarak çalışıyorum. Bunlar iş adamı olacaklar dedi ki, onlara Allah'a şükür şey yaptık, üretici olmaları için onları eğitmeye çalıştık. Yani doğallık son derece önemlidir. Ama insanlar kendileri, kendi hakimiyetlerini kurmak için, Allah'ın düzeni yerine kendi düzenlerini kurmak için mecburen insanları şey yapıyorlar. Ama işte Muhammed Aleyhisselam ne yapmış? Ya öyle bir başarı gösteriyor ki, akıl hayal alacak bir şey değil. Ya o sürgün edildiği Mekke'yi fethediyor. Ondan kısa bir süre sonra Bizans'a karşı yola çıkıyor. Hem de öyle bir dönemde çıkıyor ki daha şey değil yani sıcaklıklar devam evet, ediyor. Evet. Sıcak bir dönemde ve hurma mevsiminde oraya gidiyor. Ve gittiği zaman ne oluyor? Dünyanın en büyük devleti olan şey Bizans kaçıyor bunlardan. Kesinlikle. Çünkü Allah kalplerine şey yapıyor. Şeye kadar efendim Perslere kadar yani bu eski İran'a kadar şey yapıyor. Çok geniş bir alana hakimiyet kurarken falan yere şunu vali tayin ettim demiş mi? Hayır. Herkes kendi doğal yapısıyla hareket ederse buna ihtiyaç kalmaz. Bu hiç ihtiyaç yok. Herkes kendine düşen görevi yapsın. Şimdi falan yerde hadi şu polis var, jandarma var, şu var bu. Ya kardeşim o insanlar da herkes gibi suç işleyebilir. Onların mevki ve makamlarını insanları sömürmek için kullandırmamak lazım. İşte Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın hiçbir nebisi de insanlara böyle bir mevki ve makam vermemiştir. Dolayısıyla bizim bütün eğitim sistemini sil baştan Kur'an-ı Kerim'e göre düşünme mecburiyetimiz var.
Aslında biraz önce bir anahtar kelime daha kullandınız. İmtihan, dünyanın imtihan dünyası olması. Dolayısıyla insanların tercihlerinin yine de farklı olabileceği, yani ne kadar iyi eğitim almış olsa da, ne kadar iyi yetiştirilmiş olsa da menfaatlerini tercih edebilip sapma hürriyetini kullanabileceğin. Çünkü bu hürriyeti de Allah vermiş.
Vermiş tabii.
Nitekim bunun yine Kur'an-ı Kerim'de her şeyin örneği olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de de bunun güzel örnekleri var. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın yetiştirdiği İsmail Aleyhisselam bir örnek olduğu gibi Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf gibi bir oğlu olduğu gibi Yusuf'u kuyuya atan oğulları da var. Nuh Aleyhisselam'ın sofrasında evinde büyüyen bir oğlunun örneği de var. Dolayısıyla netice itibariyle bir imtihan dünyası içerisinde olduğumuz için bir nebinin çocuğu da olsanız veya bir nebinin babası da akrabası da olsanız aldığınız eğitimler esasında iyi eğitimler de olsa siz her zaman ölene kadar son nefesi verene kadar tercihinizi de farklı şekilde kullanabilirsiniz.
Evet, doğru. Bu da çok önemli. Yani hiç kimsenin de garantisi yoktur. Dolayısıyla karşınızdaki kişi kim olursa olsun yaptığını mutlaka sorgulayacaksınız ve bir sorgulama yetkisi herkeste olmak zorundadır. Devlet başkanı da olsa onu sorgulayabileceksiniz. Muhammed Aleyhisselam devlet başkanı olmasına rağmen ne diyor Allah-u Teala şeyden Mekke'den hicret edip gelen kadınlarla ilgili olarak Mümtehine Suresi 12. ayet ne diyor? Marufta sana isyan etmeyecekler. Bir devlet başkanı bu. Ama bir şey var. Vatandaşlık sözleşmesi. Bak isyan hakkı veriyor ama marufta ne? Söylediğin Kur'an ilkelerine yani evrensel ilkelere uygunsa isyan yok. Uygun değilse ey Muhammed sen Allah'ın nebisi de olsan, devletin başkanı da olsan bu kadınların isyan hakkı var. Bu kadar. Yani böyle bir yapı oluşturma mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala bunları çok iyi anlayıp kavramayı ve kitabına çok iyi bir şekilde sarılmayı ve bütün insanlığa örnek bir sistem oluşturmayı hepimize nasip eylesin. Huzuruna giderken de görevini başarmış kişiler olarak gitmeyi lütfeylesin.